Ayrım 6.
Ne geçti elime bu hayatın meyhanesinde, sinde. Yatağım her gece böyle soğuk. Saadet bu ömrün neresinde? Tertemiz söylenmiş bir şiir. Cahit Sıtkı Tarancı'dan hece veznini donmuş kalıplardan kurtarıp yeni imkanlarla zenginleştirmesini bekliyorduk. Şimdi hece vezniyle serbest nazım arasında kararsız kararsız dolaşıyor. Ama bu küçük şiiri hece veznini tazeleyecek, onu yeni bir ahenge kavuşturacak çeşidinden. Bunların hepsi doğru, hatta gerçek. Yahut kuvvetle hayal edildiği için gerçekleşmiş bir heyecana en uygun şekli de bulmuş diyebiliriz. Yine de Cahit Sıtkı Tarancı'da eksik olan bir şey var. Bana öyle geliyor ki o şair tısıyor, sesini yükseltmekten çekindiği için büsbütün alttan alıyor. Kendisini de gündelik hayatın en küçük duygularına bağlıyor. Onları aşmaya çalışmıyor. Onda sanki küçük bir şair, küçüklerin şairi kalmak hevesi var. Küçük ama söylediğini bilen, ölçüsünü anlamış, sanatında usta bir şair. Gerçi hiç fena bir şey değil ama kendisini aşmaya çalışsa, büyük şiirler yazmak istese daha iyi olmaz mı? Öyle bir şeye kalkışacak olsa bocalar mı? Bugünkü ustalığı kalmaz mı? Belki ama ne biliyor? Kaderine razı olmasın da bir yol denesin. Ben öyle sanıyorum ki Cahit Sıtkı Tarancı bundan daha üstün bir şiire kolaylıkla geçebilir. Yazdığı şiirlerin zevkini tadalım da başka türlü olmasını istemeyelim diyeceksiniz. O da doğru. Yalnız demin de söyledim ya, Cahit Sıtkı Tarancı'yı gerçekten severim. Kendisine her büyüklüğü yakıştırmasını beklerim. Oktay Rıfat'ın şiiriyle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ki için bir şeyler söyleyemeyeceğim. Dergiyi açıp da okuyun. Göreceksiniz ki pişman olmayacaksınız. İkisi de ilerliyor. Hatta Bedri Rahmi'ni de şimdiye kadar bulunmayışına üzüldüğümüz bir şekil kaygısı da belirmiş. İçinin zenginliğini bize daha iyi gösterebilecek. Dergiyi açarsanız başka şairlerin yazılarını da bulacaksınız. Sabahattin Batur, Faik Baysal, Nihat Çetin. Nihat Çetin'in şiiri için ne düşüneceğimi daha bilemiyorum. Ona benzer aşk şiirleri çok okuduk. Belki daha genç bir şair yarın kendini bulur, yeni bir yola gidiverir. Sabahattin Batur'la Faik Baysal da şimdiden bir yenilik seziliyor. Hele Sabahattin Batur kendine zor bir yol seçmiş, onun serbest nazmı nesre çok yakışıyor. Bunu bir kusur diye söylemiyorum, belki iyi, güzel bir sonuca varabilir. Ancak çetin bir yol. Sabahattin Batur'un orada başarılara ermesini dilerim. Faik Baysal'ın şiirini sizinle okumak isterdim. Uzun olduğu için ancak son satırlarını alacağım. Vakıfımdır kaşiflerin ilmine, altın toprakların rüya verimine, fal açarım ruhlar alemine, asma köprüler kurarım Çin'e, vaat ederim uslu duracağımı, kaptan beni de al gemine. Genç yaşında böyle şiirler söyleyen bir insandan çok şeyler bekleyebiliriz. Yaratışın nesirlerini de okudum, iyileri var. Salahattin Tuncer'in Çamlıca'daki eniştemiz için yazdığı tenkidi okuyun. Göreceksiniz ki salt övgü yahut yergi sözleriyle kalmayıp eserleri ciddilikle yargılamak isteyen bir tenkitçi yetişiyor. Elbette Salahattin Tuncer'in de kusurları var. Daha dilini iyice işleyememiş. Yersiz Frenkçe sözlerden kaçınamıyor. Boyuna Proust'u anıyor ama o romancının bütün eserini okuduğuna, onu iyice bildiğine bizi inandıramıyor. Bize bu genç Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun tercüme ettiği bir cildi okumuş. Bütün eseri bilmiyor yahut ki başkalarından duyup öğrendiğini söylüyor dedirtiyor. Bir gencin böyle bildiğinden ötesini söylemek istemesini de hoş görmeli. Yıllar onu daha olgunlaştırır. Şimdiki yazıları bize onun olgunlaşacağını sezdirebilsin. Bize bir takım şeyler düşündürebilsin, bir ümit versin, o kadarı da yeter. Selahattin Hakkı Estaoğlu'nun Rapor adlı hikayesini okudum. Doğrusu beni pek sarmadı. O biçim memleket hikayelerinin türlü türlüsünü okuduk. Umarım ki Selahattin Hakkı Estaoğlu orada kalmaz. Derginin yazı işlerine de bakıyormuş. Yani derginin başındaymış. Arkadaşlarını iyi seçtiği için kendisini sevdim. Ama Yeni Bir Devri Açarken başlıklı yazısında olduğu gibi yüksekten konuşmasa, yıllardan beri edebiyatımızda kuru gürültüden başka hiçbir şey olmadığını ileri sürmese elbette daha iyi eder. Derginin bir yeri var ki ona pek tutundum. Yarının Kıymetleri ve Cevaplarımız başlıklı sayfa. O dergiyi gençler çıkarıyor. Çoğunun daha adını duyan olmadı. Kendilerini büyümüş, erecekleri yere ermiş sayıp kendilerinden daha küçüklere öğüt vermeye kalkarak el aleme dün mektebe varmış, bugün üstad olayım der dedirtmenin yeri var mı? O sayfanın başında bakın ne diyorlar. Yaratış yalnız memleket kıymetlerini bir araya toplamakla kalmayacak. Aynı zamanda yarının hakiki değerlerini de okuyuculara tanıtacaktır. Böyle sözler gençlere değil, edebiyatta gerçekten bir şey başaramadıkları için ukalalığa kalkan yaşlılara yakışır. Yaratışı çıkaran gençler ders vermeyi bıraksınlar da kendilerini bulmaya çalışsınlar. Memleketin kıymetlerini bir araya toplamak da ne demek? Yani Yaratış dergisi bir çığır açmak istemiyor da seçmeciliğe heves mi ediyor? Dikkat etsinler. O yol sanatta en verimsiz yoldur. Bilsinler ki bunları kendilerini sevdiğim için yazılarından birkaç olsun bende ümitler uyandırdığı için söylüyorum. Yoksa benim varsın bu umudum da boşa çıksın, ben başka umutlar bulurum diye avunmam kolaydır. Hele şu aynı zamanda sözünü hiç kullanmasınlar. Yıllardan beri çok kimselerin ağzından duydum ama bir türlü alışamadım. Ne soğuk şey. Her söyleyenin ağzına bir ukalalık, bir sahtelik veriyor. Yaratış ilk sayısında bir de danışka açmış. Adı şimdi de diyorlar ki. Önce Fuat Köprülü'ye danışmışlar. Fuat Köprülü'ye saygım vardır. Edebiyat tarihimizi kurmuş adamdır. Hepimiz derslerinde bulunmamış olsak da onun talebesi sayılırız. Ama o gençlere söylediği sözlerden birini onun ağzına hiç yakıştıramadım. Yeni şiir ve yeni şair deyince ne anlıyorsunuz? Bugünkü genç nesilden yarın için bir şeyler beklediğiniz isimler hangisidir diye bir sormuşlar. Şöyle diyor. Genç nesli tanımıyorum. Edebiyat ve sanat nesil meselesi değil, fert meselesidir. Ortanın üstünde evvelki nesli geçen değil, onlara yaklaşan bir şey görmüyorum. Fuat Köprülü'nün Abdülhak Hamit'i büyük şair. Bayan Halide Edip'i edebiyatımızda otorite saymasına bir şey diyemeyiz. Kimsenin zevkine karışılmaz. Ama ömrünü edebiyatımızı incelemeye, edebiyat tarihimizi kurmaya adamış bir insanın genç nesli tanımıyorum demesi bize ağır geliyor. Fuat Köprülü'de edebiyat bir tutku. Yeni şiiri, yeni şairleri beğenmeyebilir. İsterse onları yersin ama tanımamak, merak etmemek nasıl olur? Geçici modalar olan fütürizm, sürrealizm, derginin imlasını olduğu gibi bırakıyorum vesaireyi taklitle hiçbir şey yapılamayacağına peşinen, umarım ki bu peşinen sözünü Fuat Köprülü söylememiş, derginin yazarı uydurmuştur, inanmalıyız. Fuat Köprülü böyle sözler mi söyleyecekti? Bizde fütürizm, sürrealizm şair mi vardır? Biliyoruz. Kafalarının içinde hiçbir ışık olmayan bazı kimseler bütün yeni çığırları bu adlar altında toplamaya çalışıyor. Ama Köprülü böyle toptan yargılamayı mesela dejenere sözünü kullanmaktan utanmayan kimselere bırakmalıdır. Gençlerimize siz Avrupa'daki yeni çığırlara bakmayın, onları bilmeyin dersek gençlerimizin çoğu bugün olduğu gibi bir takım yavan koşmalar düzüp adına milli şair demekten vazgeçmezler. Onlara milli şair, milli şiir demek milliyi de şiiri de aşağılamaktır. Ulus, 4 Aralık 1944. Düştü görüşme. Kar da güzeldir. Gözün görebildiğine apak uzanmış, kırlarda üşüyüp hızlı hızlı yürümenin de başka bir tadı vardır ya, yılın dört çağını da gönlümüzü açmaya yaş koymuyor ki. Ağrı korkusu, sızı korkusu kapatıveriyor odalara. Pencereden bakıp bakıp içlenmektense, ateşten yana çekilir, yaz günlerini kurarsınız. Yaza, bakalım kavuşacak mısınız bir daha? İyisi mi elinize bir kitap alır, onun anlattıklarına dalıp dışarıdaki soğuk gibi içinizdeki o sıcak ama avu karışmış umutları da unutursunuz. Hırkama bürünmüş, ıhlamurumu karıştıra karıştıra kabusnameyi okuyor. Yazmalara yanlış geçirilip basmasında da öyle bırakılmış mısraları kendimce düzeltmeye çalışıyordum. Mercimek Ahmet'in şairliğini de öveceğim sanmayın. Daha Aruz'un Türkçe'ye yahut Türkçe'nin Aruz'a alıştırılamadığı bir zamanda gelmiş, ne kadar özense de beceremiyor. Yine de kendisini sevdiğim için olacak, hoşlanıyorum şiirlerinden. Nesini seviyorum o adamın bilmem. Bildiğim şu ki, onunla saatlerce baş başa kalabiliyor, hiç sıkılmıyorum. Kusurlarını görmüyor değilim. Şöyle hep açık açık söylemiyor. Belli ki acemceye vurgun. Ona öykünüp duruyor. Her kusurunu unutturup bizi çeken bir yanı var. O da işte kişiliği olacak. Hem herkeslere benziyor, hem kimselere benzemiyor o adam. Kişilik, gerçek kişilik de bu değil midir? Benzerlik içinde bir ayrılık, incelenmeye, irdelenmeye gelmiyor ama iyice sezilen bir ayrılık. Dostum Mercimek Ahmet'le 500 yıl arasından konuşuyorum. Bir de baktım, Keziban sessizce odaya girip yanıma oturmuş, elimdeki kitabı göstererek, ''Yine mi Mercimek Ahmet?'' dedi. ''Biliyor musunuz, ona hayranlığınız yüzünden size bir ad takmışlar. Börülce Nurullah diyorlar.'' ''Biliyorum Keziban, ama bu adı senin koyduğunu da biliyorum. Hiç de iyi değil. Börülce Nurullah uzun. Dile de kolay gelmeyen bir ad. Nerede Mercimek Ahmet, nerede o? Sana bir şey söyleyeyim. Adaşlarım darılmasınlar, Nurullah adını hiç sevmem. Şöyle eski, ta uzaklardan gelen bir ad değil. Tanzimat kokuyor. Keşke onu değil de öteki adımı kullansaydım. Ali diye imza atsaydım. Börülce Ali de pek iyi olmazdı ki. Bana ille de bir ad mı takacaksın Keziban? Peki istediğin olsun. Nohut Ali de. Dile daha bir hoş geliyor. Kuşkonmaz, bezelye deme de. Onlar alafranga adlar. Alafranga tercümelere daha çok yakışır. Şimdi hiçbirini anacak değilim. İyi saatte olsunlar. Hepsi de güzel yazıyor. Hoş yazıyorlar elbette ama ne bileyim. Dilleri bana bir yabancı geliyor. Geçenlerde birinin, en büyüklerinden birinin tercüme ettiği bir kitabı açtım. Hepimize örnek diye gösteriyorlar. Hele biz de okuyup muhtarımız da asınalım dedim. Muhtarımızca asılanmak. Nereden çıkardınız bu dili? Böyle konuşur musunuz siz? Ne yaparsın Keziban? Herkesin kendine göre bir zübbeliği olur. Ben de dostum mercimek gibi konuşmaya heves ediyorum. Kesme sözümü de dinle dinleyeceğini. Açtım o güzel örnek tercümeyi, daha ilk cümlesinde bir tuhaf oldum. Birçok Zeus'lar mevcut olmuşlar. Öyle ki Yunanistan'ın biraz tanınmış bir şehri yoktur ki kendi Zeus'una sahip bulunmasın. Tercümeci, nice Zeus'lar olmuştur. Öyle ki Yunanistan'ın biraz tanınmış her şehrinin kendine göre bir Zeus'u vardır. Yahut biraz tanınmış bir şehri yoktur ki kendine göre bir Zeus'u olmasın demiyor. Niçin desin? Onu herkes diyebilir. Belki benim bile elimden gelir. Benzer mi o bizlere? O iyi, güzel tercüme ediyor, örnek olacak eserler veriyor. Sözünü de ona göre güzelleştirmek zorundadır. Mevcut olmuştur, öyle ki yoktur ki sahip bulunmasın. Güzel yazmak buna derler Keziban. Ama anladım ki benden geçmiş artık. Böyle şeyleri ne kadar okusam, beni de beğensinler diye onlara benzemeye ne kadar çalışsam elimden gelmeyecek. Boynumu büktüm, kapattım o kitabı. Gerçi beşikten sine dek öğrenmeliymiş ama bir gün geliyor, insan öğreneceği şeyin doğruluğunu anlayamıyor, kafa kalınlaşıyor. Madem ki bunları güzel buluyorlar, hem de bu işlerden anladıkları şüphe götürmeyen kimseler güzel buluyor, öyleyse bunlar elbette güzeldir diyorum. Diyorum ama boşuna. Kendimi kandıramıyorum ki. Yine bir öfkeniz var sizin. Bir acılığınız var bugün. Ne oldu? Bir şey olmadı Keziban. Öfkem, acılığım da yok. Varsa bile kimseye değil, kendi kendime öfkeliyim. Acılık kendi içimden geliyor. İhtiyarladım artık. Umutlarımın gerçekleşmeyeceğini anladım. Gençlikte insan, bir gün ben de bir şey olurum. Benim de bir değerim var, onu geliştiririm. Beğendiririm kendimi diyor. Bu hayal ile tatlı saatler günler geçiyor. Farkına varmadan bir de bakıyorsun ki vakit gelip çatmış. Bir değerin vardı ama ufacık bir değerdi o. Geliştiremedin. Ne yapacaksan yaptın artık. Bundan ötesine gidemezsin. Sen görmüyorsun ama sonradan gelenler seni çoktan geçtiler. Senin artık göreceğin bir iş kalmadı. Pılını pırtını topla da gitmene bak diyorlar. Bunu böyle açıkça söylemiyorlar elbette. Nadan mı herkes? Şöyle terbiyeli terbiyeli sözlerle, iltifatlar ederek sezdiriyorlar. Ne yapalım? Her şeyin bir sonu olur. Doğru Keziban. Her şeyin bir sonu olur. Olmalıdır da. Yoksa duruverir dünya. İhtiyarları, işlerini bitirmiş olanları bir yana iteceksin ki yol açılsın. Taze bir hava essin. Ama bunu akıl söylüyor. Gönül dinlemiyor ki. Gönül ille tutunmak, gözün gördüklerine bile inanmayıp yine umutlar beslemek istiyor. Zaman da pek çabuk, pek hızlı akıyor hani. Ben yazı yazmaya, tercümeyle uğraşmaya başladığım zaman 20 yılda belki bir şeyler başarır, bir ad edinirim diyordum. 20 yıl geçti geçmedi, daha kendimden hesap sormaya vakit bulamadan bir de baktım ki artık sus, seni dinleyemeyiz diyorlar. Bu kadar da çabuk eskir mi bir adam? Orası adamına bakar. Adam var, sizin sandığınız gibi 20 yılda ancak değerini belirtmeye başlar, büyük iş görecektir öylesi. Adam da var, 20 yılda vereceğini verir, yıpranır, atılması gereken bir posa oluverir. Öyleymişsiniz siz de. Kabahat kimsenin değil, ne sizde ne başkasında. Öyle yaratılmışsınız. İnsan yaratılışına karşı çıkabilir mi? Sizin gibi daha niceleri var. Karışın onların arasına da avunun, unutun acılarınızı. Sen bugün hep akıl sözü söylüyorsun Keziban. Haklılığın bu kadarı da tatsızdır hani. Biraz da duyguları anlamaya, onları yaralamamaya çalışsan. Duygu insanın ancak kendi içindir. Duyduklarınızı saklayın kendi içinizde. Söyleyip söyleyip bir kat daha dertlenmek neye yarar? Başka şeyler düşünüp bu acı duyguları onlarla unutmak daha iyi değil mi? Çocuk gibi konuşuyorsun Keziban. Bilmiyor musun ki insan hep kendini avutmak ister. Acılarını, en büyük acılarını ikide bir açması gereken bile kendini avutmak içindir. Ben de böyle yakınmada buldum derdimin devasını. Adamın iyisi kaderine razı olmayıp hep daha yükseğe göz dikendir. Ben de öyle olduğumdan ötesine erişmek istedim. Şimdi ona erişemediğim için üzülüyorum. Ama onu istemiş olmak da bir değerdir diyorum. Eski umutlarımı anıp acısıyla övünüyorum. Züğürt tesellisi bunlar. Sen züğürde züğürt tesellisini bile çok görüyorsun. Keziban bu görüşmenin kötüye varacağını sezmiş olacak ki sessizce geldiği gibi yine sessizce çıkıp gitti. Durdurmaya çalışmadım. Neden durdurayım? Bana hep böyle haklı sözler söyleyecek değil miydi? Ulus, 22 Ocak 1945. Bacon'ı okurken. Francis Bacon'ın büyük bir bilgin, bir filozof olduğunu bilirdim. Shakespeare'in oyunlarını asıl Shakespeare değil o yazmıştır diyenler varmış. Onu da duymuştum. Ama şimdiye kadar kitaplarına, kendi adıyla çıkardıklarına el sürdüğüm olmamıştı. Doğrusu çekinirim bilginlerden. Dediklerini dinleyip çok şeyler öğrenirsiniz ya. Bir de anlayamadınız mı kendinizi büsbütün küçük görür yahut öz seviniz ile kurtulsun dersiniz. O sözlerin de öyle şeylerle uğraşmanın da boş olduğunu ileri sürmeye kalkarsınız. O hallere düşmektense anlayabileceğiniz sizden öyle derin derin bilgiler beklemeyen kitapları açmak daha iyi değil mi? Onların da ne olgunları ne güzelleri vardır. İşte Montaigne'in kitabı. Yıllarca yanınızda taşır, bir orasından bir burasından açarak farkına varmaksızın birkaç kere bitirir. Yine de doyamazsınız. Montaigne de okurlarından, benden, sizden, belki de en büyük bilginlerden üstündür. Ama sezdirmez üstünlüğünü. Söylediklerini iyice anladınız, kavradınız sanıp onlarla artık uğraşmazsınız. Ama o sözler içinize işlemiş, daha doğrusu toprağa ekilen bir tohum gibi ekilmiştir. Nice günlerden sonra filiz sürer, çiçek açar, ummadığınız bu zenginlikle sizi şaşırtıverir. Montaigne okurlarına belli etmeden dünyayı bağışlayan, onların içinde dünyalar yaratan bir adamdır. Bacon da onu okur, severmiş. Denemelerini onunkilere benzesin diye hiç olmazsa onunkilerden heves edip yazmış. Aramızdaki bu hayranlık birliği Bacon'dan çekinmemi azalttı. Aramızdaki hayranlık birliği dedim. Ama onun hayranlığıyla benimki bir mi? Bir olabilir mi? Ben 19. yüzyıl sonunda doğmayıp da Montaigne'in kitabını parça parça yazdığı günlerde, ölümlüler arasında bir ölümlü olduğu çağda yaşasaydım, büyüklüğüne yine sezer miydim acaba? Bana Montaigne'i aramızdaki 4 uzun yüzyıl içinde gelmiş insanlar, en büyüklerinden bir Bacon olan yazarlar anlatmış. Bacon'ı okumadım diyorum, doğru mu? Gerçi el sürmemiştim kitaplarını ama duyduklarımda, okuduklarımda, öğrendiklerimde onun da bir iz, bir payı yok muydu? Geçmiş yüzyılların bilginlerini, filozoflarını anlayamamak korkusuyla kendimiz okumamış olsak bile yine bir yoldan okumuş sayılırız. Onlar gelmeseler, türlü didinmeler, türlü didişmelerle insanlığı yormasalar, biz bugün bildiklerimizi bilmez, bugün düşündüğümüz gibi düşünmezdik. Hayır, bir olamaz Bacon'ın hayranlığıyla benim hayranlığım. O ta başta altın bir halka. Ben ise zinciri uzatmaya yaradığı bile fark edilmeyecek herhangi bir özden bir halka. Ne de olsa var bizi birleştiren bir şey. Açtım denemeleri. Ara sıra İngilizcesiyle Fransızcasına da bakıyorum ama Saffet Korkut'un tercümesinden okuyorum. Bayan Korkut güzel tercüme etmiş. Rahatça anlaşılır, akıcı bir dili var. Gerçi İngilizcenin sekt kelimesini mezhep, tarik daha iyisi çığır diye tercüme edeceğine, zamanın Avrupa dillerinden deyim de almak huyuna kapılarak mektep kelimesiyle karşılamaktan çekinmiyor. Ama kitabında böyle yadırgadığımız şeyler az. Yadırgadığımız diyorum ya, kim yadırgıyor? Biz 3-5 kişi kaldık. Çağdaşlarımızın çoğu bu gibi şeylerin bizim dilimize aykırı yenilikler olduğunu bile duymuyor. Biz de öteden beri böyle söylene geldiğini sanılıyor. Geçenlerde biriyle konuşuyordum. Fransızlar değişik bir şey diyebilirler ama biz tıp edebiyatı dememeliyiz. Çünkü Fransızca literatür kelimesinin kökü, Latince'nin harf, yazı manasına gelen bir sözüymüş. Bizim edebiyat sözünün kökünde ise öyle bir mana yoktur. Biz tıp kitapları, tıp yazıları demeliyiz diyecek oldum. Karşımdakini kandırmak şöyle dursun, bir de güldürdüm kendime.